Bugünkü konumuz, bazı konumuz harici değerler, external values. Aynı zamanda harici değerler derken tabii ki kutsal kitaptaki bizim ruhsal değerlerimizi de ele alacağız. Arasında bir kıyaslama yapacağız ve harici değerlerin bizler için ne kadar, ne anlam ifade ettiğine bakmış olacağız. Kutsal kitap bizlere ölümden sonraki yaşam hakkında bazı şeyler mutlaka veriyor, bazı ayetlerde bunlardan bahsediyor. Fakat bunu anlamak her zaman kolay değil. Tabii ki yaşamadığımız için ölümden sonraki yaşam hakkında bizler bunun kapasitesine tam olarak ulaşamadığımızdan belki bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir örnek verelim isterseniz. Şöyle düşünün, bir anne karnında ikiz olsun ve sizlere, o ikizlere doğumdan sonra neler olacağını söylemeniz için bir fırsat verilsin. Yani sizler, herhangi biriniz bu anne karnındaki ikizlerin yanına girip onlara doğumdan sonra neler olacağını açıklamaya başlasın. Şöyle bir diyalog geçebilir aranızda belki. Onlara neler söylerdin, ne yapardın? Belki ışıkla dolu bir dünyadan bahsedebilirdin ki bu ikizler için pek anlam ifade ediyor olmasa gerek. Çünkü anne karnında biliyorsunuz karanlık bir dünya var. Işıkla dolu bir dünya yok. Onlara ışıktan bahsedersen, ağaçların yeşilinden veya kırmızıdan veya renklerden bahsedersen onların da pek bir anlamı yoktur aslında. Çünkü onlar renkleri karanlıkta anlamaları mümkün değildir. O yüzden sana ışığın ne olduğunu sorabilirler. Onlara bu içinde bulundukları sıvıdan kurtulacaklarını ve hava soluyacaklarını söyleyebilirsin. Hava ne diyebilir? Çünkü onlar biliyorsunuz anne karnında bir kordonla anneye bağlıdır. Hava solumazlar. O sıvıyla birlikte soluma yaparlar. O yüzden size havanın ne olduğunu şaşkın bir şekilde sorabilirler. Ya da bu korkutucu ortamdan ayrılacağını, annesinden, babasından ayrılacağını söyleyebilirsiniz. Anneden, babadan ayrıl, baba ne demek diye önce bir sorar. Baba, onlar için hiçbir anlam yok. Ve annesinden ayrılacağını söyleyeceksiniz. Çünkü kordonunu kesmek zorundasınız. Herhalde onlar için korkunç bir şey olsa gerek. Annesinden ayrı yaşamayı nasıl düşünebilirler? Ya da bu bebeklere doğduktan sonra o anki ağırlıklarının belki 30 misli daha büyük büyüyeceklerini ve onlara gelişeceklerini söylersiniz. Yaklaşık bebekler 3,5 kilo ağırlığında doğmuş olduğunu düşünsek, yaklaşık 100 kilo bile olabileceklerini söylesek herhalde şöyle yüzünüze garip garip bakarlar. Ve annelerinden ayrı yaşamak onlara çok saçma gelebilir. Lütfen böyle şeyler duymak istemiyorum diyebilir size bebek. Annemden ayrı yaşamak mı? Bu da ne demek yani? Ben şu anda anneme bağlıyım. Çok saçma gelirdi. İkizler bu saçmalığa gerçekten bir son vermenizi isteyebilir sizlerden. Daha doğmamış olan bu bebeklere gelecek ortamlarını tarif etmek herhalde pek kolay bir şey olmasa gerek sizler için. Sizi düş kırıklığına uğratabilirdi. Bu dünyaya fazla bağlanmamamız için Allah bizim yaşamımıza belirli ölçüde, belirli kriterlerde hoşnutsuzluk ve doyumsuzluk vermiştir. Ki bu arzular sonsuzluğun bu tarafında hiçbir zaman gerçekleştirilemez. Ama bizler burada tamamen mutlu olamayız bu dünyada. Ve bizler aslında böyle bu dünyada yaşamak için yaratılmadık. Bizler bundan çok daha iyisi için yaratıldık. Bizler cennet için yaratıldık aslında. Bir balığın karada yaşamasını düşünebilir misiniz? Onun için çok saçma bir şey olurdu. Çünkü o su içinde yaşaması için yaratılmıştır. Eğer uçmasına izin verilmeseydi bir kartal hiçbir zaman tatmin olabilir miydi? Onu bir kafesin içinde tuttuğunuzu düşünün. Ki kartal biliyorsunuz uçuşun simgesidir. Eğer hava kuvvetlerine bakarsanız hep bir kartal simgesi vardır. Kartallar çok yükseklerden uçan ve çok güzel uçan yaratıklardır. Onunla simgelenirler. Onları bir kafesin içine koysaydınız eğer ondan mutlu ve tatmin olabileceğini düşünebilir misiniz? Hayır, mümkün değil. Bizler çok daha iyisi için yaratıldık. Çok daha mükemmeli için yaratıldık. Büyük ilahiyatçılardan Lewis şöyle bir söylemişti. Ebedi olmayan her şey ebediyen yararsızdır demişti. Yani ebedi değilse eğer bir şey, o sonsuza kadar hiçbir yararı yoktur demek istemişti. 2. Korintliler 4:18'de şöyle bir lafımız var. Kutsal kitap bizlere şunu söylüyor. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. Bu günah dolu dünyada değerlerimizin bozulması çok kolay. Dünyevi tabiatımıza cazip gelen şeyler sanki uğraşmaya değer şeyler gibi gelir. Biliyorsunuz etrafınızdaki bugün uğraştığınız gündelik hayata şöyle bir bakın. Ne kadar aslında gerçekten sizleri tatmin ediyor? Veya bunların kaçta kaçı sizler için gerçekten olması gereken şeyler? Mal, mülk, aldığınız bütün maddi varlıklar veya şişkin bir banka hesabı bizlere sanki güven verir gibi gelir, güvence verir ama aslında hepsi de sabun köpüğü gibidir. Bunların hepsi geçicidir. Bu dünyaya biliyorsunuz çıplak olarak geldik. Sıpkı doğan bebekler gibi. Ve tekrardan nasıl gideceğiz? Aslında çıplak olarak gitmeyeceğiz. 2 metrelik bezle gideceğiz. Kefen bezine saracaklar 2 metre boyunda. Ve Türklerde biliyorsunuz bir laf var, şöyle derler, kefenin cebi yoktur derler. Yani bizim öldükten sonra cebine koyup da kefenimizin cebine koyup da öbür dünyaya götüreceğimiz herhangi bir değer, herhangi bir mal varlığı yoktur. Bizler ne yapmışsak, geçmişte ne yapmışsak, ne kadar iman etmişsek o değerlerle öbür dünyaya varıyor olacağız. İsa sadece ona inanıp tüm yaşamımızı ona teslim etmeye karar verirsek, bizlere sonsuz yaşamı vaat etmişti. Birçok insan için bu dünyanın onlar için daha önemli olduğunu düşündüklerinden dolayı bunu sonsuzlukla takas etmişler. Böylece tüm değerleri alt üst olmuştur. İsa'ya gelen genç yöneticinin de aynı problemi vardı. Şimdi bakalım İsa'ya gelen bir genç yönetici vardı, zengin birisi. Onunla ilgili nasıl bir ayetimiz var? Matta 19, 16, 19 kime verdiysem eğer okuyabilir mi acaba? Matta 19, 16'dan 19'a kadar.
Adamın biri İsa'ya gelip, öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu. Hı hı. İsa, bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Haydi buyrukları diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Anneni babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin.
Evet. Bunun açıklaması konusunda sevgi öğretmeni sayfa 512'de bir açıklamamız var. Şöyle yazıyor. Bir yandan göksel hazineyi, diğer yandan da dünyasal zenginliğin kendisine getireceği avantajlardan faydalanmayı istiyordu bu zengin kişi. Bu tür şartların olması onu üzdü. Sonsuz yaşama kavuşmak istiyordu ki isteği buydu. Fakat bunun için hiçbir fedakarlık yapmaya istekli değildi. Sonsuz yaşamın bedeli ona çok ağır gibi görünüyordu ve daha sonra üzgün bir şekilde oradan uzaklaştı. Çünkü neden? Çünkü çok malı vardı. Düşündü, kıyasladı. Bu dünyanın değerleriyle kıyasladı. Bu dünyanın değerleri onu bir şekilde denizde giden, denizi atılan, boynuna taş bağlanmış bir insan gibi aynı dibe çekti ve yukarı çıkabilmek için o ipi kesmesi gerektiğini bir şekilde anlayamadı ve kendi istekleri, arzuları doğrusunca gitti ve İsa'nın peşinden gitmedi biliyorsunuz. Birçok insan da tıpkı bu zengin yönetici gibidir günümüzde yaşayan. Neden? Onlar sonsuz yaşamın imtiyazlarından faydalanmak ister. Çünkü güzel bir şey, sonsuz yaşam vaat ediyorsunuz. Ama yaşamlarında İsa'yı ön plana koymadıkları için, Buna razı olamazlar. Herkesten tüm zenginliklerini feda etmeleri burada istenmiyor. Fakat bu genç adam zenginliğini ne haline getiriyor? Tanrısı haline getiriyor zenginliğini. Ve aslında birinci ve ikinci emri çiğniyor. Zenginlik onun putu haline geliyor. Bu yüzden izleyemiyor. Şimdi Luka 12, 19, 20'yi okuyoruz. Kimde? Luka 12, 19, 20.
Kendine, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamını, tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona, ey akılsız dedi. Bu gece canını senden istenecek, canın senden istenecek biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?
Evet. Soru çok insanın vicdanına, gönlüne dokunan bir soru aslında. Bu adam aslında geleceğe hazırlık yapmış ve güvenini geçici şeylere bağlamıştı. Gelecek için hazırlık yapmak yanlış bir şey değil. Hepimiz çünkü geleceğe hazırlık yapıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz koşulda, Türkiye'de gelecek için hazırlık yapmayan veya bir kenara bir şey koymayan insanların durumunu hayal edin. Eğer emeklilik için hazırlık yapmıyorsanız, eğer çocuklarınızın geleceği için hazırlık yapmıyorsanız, felaketler sizi bulduğunda o an gerçekten çok zor durumlara düşebilirsiniz. Kendi yaşamımızdaki durumlara bakın. Türkiye o kadar geleceği, her şeyi sigorta altında olan ülkelerden biri değil. Ki çoğu ülke böyle. Bir takım felaketler, bir takım olaylar olduğunda o anda kendinizi zor durumda bulabilirsiniz. Bu yanlış bir şey değil. Çoğumuz sigorta yaptırıyoruz. Çoğumuz bir tarafa para ayırıyoruz. Şu an için sağlıklıyız ama hasta olduğumuzda eğer paramız yoksa kim bize bakabilir? Eğer çoluğumuz çocuğumuzun da durumu yerinde değilse ve para yoksa gerçekten zor durumda kalırız. Ama geleceğin ne getireceğini kim bilebilir ki? Bugünden yarını hesaplayabilir misiniz? Hayır. Elden ayaktan düştüğümüzde kim bize yardım edebilir? Aslında böyle yapmalıyız fakat bu adam tüm güvenini zenginliğine bağlamıştı. Ve Allah'ı kendi hesaplarının dışında tutmuştu. İşte hatası buradaydı. Onun zenginliği onu ölümden kurtaramazdı ama eğer Allah'ı ön plana koymuş olsaydı İsa ona sonsuz yaşamı verebilirdi. Şimdi Matta 6:19-20'yi okuyoruz. Matta 6:19-20. Matta 6. bölüm.
Tamam. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin.
Evet.
Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar.
Evet, bu dünyanın hazineleri konusunda bir deyimimiz var. Bu dünyanın hazineleri bozulmaya yatkındır. Fakat İsa'nın sunduğu hazine tamamen güvenilirdir. Tamamen farklı bir hazinedir. Güvenimizi İsa'ya vererek ve onun için yaşayarak hangi hazineye sahip olabiliriz? Bu dünyadaki hazinelerim yoksa göksel hazinelerim sahip olabiliriz? Tabii ki göksel hazineye sahip olabiliriz. Markos 8:36'yı okuyoruz şimdi. Kim okuyor? Markos 8:36. Evet Sveta.
İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur?
İsa burada iki çeşit yaşamı kıyaslıyor şu anda. Tüm dünyaya sahip olsak bile bu bizlere ebedi yaşamı sağlayabilir mi? Hayır. Bütün dünyaya sahip olmuş olsanız, tüm dünyayı satın alacak güce sahip olsanız öbür dünya için bir şey ifade eder mi? Hayır. Sonuçta herkes ölmüştür ve bu dünyadan gitmiştir bir şekilde. Eğer insan ebedi yaşamı kaybederse her şeyini kaybetmiş demektir. Bu dünyadaki yaşamı çok yakında tamamen sona erecektir insanın. O halde hazinesinin değeri ne olabilir? Ne anlam ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Şimdi Filipililer 2:5'ten 8'e kadar okuyoruz. Filipililer, evet. Fark etmez. İngilizce sen oku. Türkçe başka bir arkadaşımız.
Being made in the human likeness and being found in appearance as a man,
he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross.
Evet, Türkçesini de okuyalım. Tamam.
Filipliler 2:5-8 Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı sözüne, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hal saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak kulluğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Evet. İsa bizim için neler feda etti? Allah'a eşitliği bir hak saymadı diyor. Bizler adına ölmek için insan özünü aldı. Döktüğü kan günahlarımızı örtsün diye bizler için ölüme hazırlandı. Buna karşılık bizlere onun için kendi ebedi iyiliğimiz için yaşamamızı rica etti. Yoksa onu kabul etmeseydik bizler ne olacaktık? Kaybolacaktık. İsa'nın değerleri tıpkı bir kristal gibi apaçıktır. Sen sonsuz yaşama sahip olabilesin diye o bu bedeli kendi yaşamıyla ödemeye hazırdı. İsa'nın ödemiş olduğu bedel gerçekten çok büyük. Düşüncelerimizin çok ötesinde. Şimdi Matta 5, 6. ayeti okuyoruz. Matta 5, 6. Kimde? Matta 5, 6. Sen de? Piyango. Sen de tercüman olarak.
Diyor ki Matta 5:6 ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar.
Evet. Doğruluktan bahsediyor burada. Doğruluk tarzı yaşamımızın en şiddetli arzusu olmalıdır. Bizler için bunun peşinde koşmaktan daha önemli bir şey olmamalıdır. Eğer sürekli gerçeği araştırırsak onu elde edeceğiz. Şimdi Yeremya 29:13 ayet okuyalım.
Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
Hiç şüphe yok ki ebedi şeyler en üst önceliğe sahiptir. Bu yaşamda ruhsal olmasa da yapmak zorunda olduğumuz birçok şey vardır. İşimiz, günlük ev işleri vesaire ve bunları en iyi şekilde yapmalıyız. Olağan görevleri yapma tarzımız topluma da iyi bir şey tanıklık yapmamıza yardımcı olabilir. Ruhsallık listenin üst sırasında olursa eğer hiçbir şeyden korkmamıza gerek yoktur. Şimdi Matta 13:44-46 okuyalım. Kimde? Sen de mi? Tamam.
Göklerin egemenliği tarlada sakladığı devreye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti. Varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin güvenliği ve inciler ayağını tüccara benzer.
Evet.
Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti. Varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı.
Evet, burada iki tane benzetmemiz var. Birisi tüccar benzetmesi ki ikisi de tüccar. Bir tanesi incinin peşinde koşan bir tüccar. Öbürsü de hazine saklı tarlayı almak isteyen bir tüccar. Yani göklerin egemenliği İsa'yı arayan bir tüccar gibidir. O bizler için her şeyini verdi, yaşamını bile. Bu iki benzetmede bu adamlar hazine saklı tarlayı ve çok değerli inciyi satın almak için ne kadar çok şey feda etmişlerdi. Her şeylerini satmışlardı. İşte Allah da kendi iyiliğimiz için mahvolmayalım ama sonsuz yaşama varalım için bizler için tüm yaşamımızı istiyor. Bu benzetmelerde tarla kutsal yazıları, tekrar okuyorum. Bu benzetmelerde tarla, kutsal yazıları, hazine, müjdeyi ve çok değerli inci de İsa Mesih'i simgelemektedir. Şimdi Matta 10:37'den 39'a kadar okuyoruz.
Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhına yüklenip ardından gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yükleyecek.
Evet, aile konusuna geçtik. Ailenin bir üyesi kutsal kitap gerçeğini kabul etmiyorsa ve diğerleri ediyorsa ortada bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Kendi ailenizden mutlaka biliyorsunuzdur. İlk akla gelen bunu unutup tekrardan yaşamımıza olduğu gibi devam etmektir. Ama tabii ki içimizde vicdanımızda bir şeyler kıpırdanıyordur. Vicdanımız bunu kabul etmeyecektir. Bazıları sükunetin daha doğru olduğunu düşünür. Fakat doğru mantık şudur. İsa'ya ve onun gerçeğine tutunmak daha önemlidir. İsa bu problemin ortaya çıkacağını biliyordu. Ve bu nedenle şöyle söyledi. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Buradaki kılıç, bu anlaşmazlıklar demek. Gerçek kılıç anlamında değil. Şimdi Matta 10, 34'ten 39'a kadar okuyorum. Gene Matta 10'dayız. 34'ten 39'a kadar. Evet. Evet, gene aile olayına devam ediyoruz. Müjdeyi kabul etmek insanın akrabalarını ve imanlı kardeşlerini aslında daha çok sevmesini sağlar. Kişi insanların İsa'yı ve onun gerçeği kabul etmesini arzular. Kendisi nasıl kazandıysa müjdeyi başkalarının da kazanmasını ister. Vicdanı bunu ister. Bu kişinin kendi başına gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Saldırılar karşısında sağlam bir şekilde durmakla insan diğerlerini sadakati ve İsa'daki sevgisiyle cezbedebilir. Ancak hep zeki, sevecen ve Mesih benzerliğinde olmalıdır insan. Ruhlar hiçbir zaman münakaşayla kazanılmaz. Hiçbir zaman için karşıdaki insanla münakaşa ederek onu kendi tarafınızı çekmek için ona saldırı yöntemini kullanarak onu kazanamazsınız. Sadece sevecenlikle ve sevgiyle kazanabilirsiniz insanları. Şimdi Yuhanna 12, 42 ve 43'ü okuyoruz. Kimde? Yuhanna 12, 42, 43.
Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden hava dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlar.
Evet, çoğunlukla bizler dinimizi yayarken veya dinimizi başkalarıyla paylaşırken aklımızda her zaman bir soru vardır. Acaba insanlar bizim hakkımızda ne düşünür diye. Bu gerçekten düşündürücü bir konu. Bizim yaptığımız müjdeleme işinde en çok bizi derde sokan, en çok bizi limitleyen, sınırlayan şey aslında budur. Başkaları bizim hakkımızda ne der, ne düşünür? Burada da ayette de aynı şeyden bahsediyordu. Bu aslında bir trajedi. Bu insanların başkası hakkında benim hakkımda ne düşündüğü düşünmesi bu her zaman insanlar için bir trajedi olmuştur. Bu insanın İsa'dan dolayı utanmamak adına cesaret kazanması için dua etmesi gerekir. Yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi budur. İsa'nın zamanında da insanlar dini liderler ne söyler veya düşünür diye korkarlardı. Sadece günümüze has bir olay değil. İsa'yı savunmamışlardı biliyorsunuz. Maalesef aynı şey günümüzde de geçerlidir. Gerçeği savundukları takdirde insanlar akrabaları, dostları veya dini liderler ne düşünür diye korkmaktadırlar. Yine burada da İsa ve onun gerçeği ön plana alınmalıdır. Şimdi kitabımızın son bölümüne geçiyoruz. Vahiy 21:8 son zamanda. Kimde Vahiy 21:8? Evet.
Ama fakat imansız, iğrenç adam öldüren, fuhuş yapan, uyucu, putperest ve bütün yalancılara gülünce onların yeri küt kütle yanan ateş güldür. İkinci ölüm budur.
Evet, birçok şeyler sıralanıyor. Fakat listenin en başında ne yazıyor? Tekrardan ilk şeyi okuyalım. Önce
ilk şey.
Yani başlangıçta ne yazıyor?
İkinci ölüm budur.
Yok. 21 şey. Tamam. Ama ne diyor? İlk kul korkaklardan bahsediyor. Diğer günahlardan bahsetmek yerine korkaklar. Korkakları en üst sıraya koyuyor. Burada o görkemli ülkeye giremeyeceklerin içinde en birinci sıraya korkakları koyuyor. Demek ki korkakların İsa Mesih'in verdiği lütfa ve o egemenliğe girmesi gerçekten zor. İnsan tipleri içinde korkaklar gerçekten zor. Neden acaba listenin en başında korkaklar ve yüreksizler yer almaktadır? Çünkü korkaklar kendi içindeki şeyi bir şekilde dışa vuramazlar. İnanırlar belki ama eyleme geçiremezler. İşte düşünüp de eyleme geçiremeyiz insanlara korkak diyoruz biz. Bunlar deneme sırasında veya bir sıkıntı başlarına geldiğinde pes eden insanlardır. Onlar inançsız değillerdir. Burada bahsedilen insanlar inançsız değildi. Fakat imanları doğrultusunda hareket edememişlerdi. Yani inanıyorlardı fakat imanlarını eyleme koyamıyorlardı. Korkuyorlardı. O yüzden onlar da aynı sınıftaki insanlar arasında yer alıyor. Sonsuz yaşama sahip olabilirlerdi fakat dostlarının ve diğerlerinin alay etmelerinden korkmuşlardı. Onlar onursuz günahkarlar değillerdi. Onlar suçlu, katil, zinacı veya ayyaş insanlardan da değillerdi. Onlar sadece korkuyorlardı. Doğrunun ne olduğunu biliyorlar fakat eyleme geçmekten korkuyorlardı. Bunun neticesinde de ne oldu? Egemenliği kaybettiler. Allah'a itaat etmek cesaret ister. Gerçeğin tarafında olmanın bir bedeli vardır. Ancak korkak insanın ödeyeceği bedel ne kadar da korkunçtur. Onlar en aşağılık günahkarlarla birlikte Allah'ın kentinin dışında kalacaklardır. Nikodim bir gece İsa ile konuşmaya gelmişti biliyorsunuz kutsal kitapta. Fakat sonrasında biliyorsunuz onu açıkça kabul etmemişti. Belki içinde bir korku vardı. Acaba beni kendi sınıfımdaki insanlar dini derler, acaba benim için ne derler? Birçok aklında bir takım şeyler vardı ve sonunun ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Belki imana geldi, belki gelmedi. Hikaye sonu onu anlatmıyor. Fakat orada bir korku olduğunu görüyoruz. Şimdi 1. Petrus 3.17'yi okuyoruz. 1. Petrus 3.17.
İyilik edip acı çekmek eğer Tanrı'nın isteği buysa kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir.
Evet, güzel bir özdeyiş. Allah tüm sıkıntıları ve acıları bu dünyada ortadan kaldıracağım diye bir söz vermiyor. Öyle bir sözü yok. Ama bunlara katlanabilme cesareti veriyor insanlara. İnsanlara kendi katlanabileceği, bugün SEP kitapçığında da aynı şekilde yaptık. Kendi kaldıracağımızın üstünde fazla bir dert vermiyor bizlere. Hepimize kendi sınırlarımız içinde, kendi gücümüz doğrultusunda bir deneme, sınama veriyor. Günün birinde tüm sıkıntılar ve dertler tabii ki son bulacak ve imanlı kişi hak ettiği ödülü alacaktır. Ama sabretmemiz gerekiyor ve bu sınanmaya katlanmamız gerekiyor. Şimdi 1. Yuhanna'ya geçiyoruz. 1. Yuhanna 1.7. Kimde? 1. Yuhanna 1.7.
Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.
Evet, harika sözler. Gerçeğin ışığında yürürsek diğer imanlı kardeşlerimizle paydaşlıktan zevk alırız. Ayrıca İsa'nın kanı da bizleri günahtan arındırmakta yardımcı olur. Şimdi Matta 19:27 ve 27'den 29'a kadar okuyoruz. Son ayetimiz.
Bunun üzerine Petrus ona, bak dedi, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak? İsa onlara, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Her şey yenilendiğinde insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda size ve ardımda gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak.
Evet, İsa'yı ve onun gerçeğini kabul ettiğimizde her şeyi kaybetmeyiz. Tam tersine aslında en önemli şeyleri kazanırız. Esenlik, mutluluk, ebedi güvence, bir imanlının elde edeceği bereketlerden sadece birkaçıdır. Bu yaşamda ve aynı şekilde ebedi yaşamda bunların yüzlerce katını alacağız, öyle diyor ayet. Bunlar İsa'yı takip etmek için her şeyden vazgeçenlerin elde edeceği bereketlerden bazıları. Gerçek Mesih imanlısı hiçbir zaman verdiği karardan dolayı pişman olmaz. Aksine her zaman Rab'de sevinir. Sıkıntılar karakterimizi geliştirmek için gelecektir ama Allah bunların ötesine bakar. Allah yarım gönüllü bir teslimiyeti kabul etmez. İsa, iki efendiye birden kulluk edemezsiniz demişti. Pavlus her türlü sıkıntıya rağmen İsa'yı takip ettiği için büyük bir imanlı oldu. Gerçek imanlı Allah'ın işaret ettiği her şeyi yapmaya razı olan kişidir. Sevgili dostlarım, şu sözleri söyleyip anlamını çıkarabiliyor musunuz? Eğer yapabiliyorsanız sonsuz yaşam sizindir.